Ayrım 19, sayfa 287. Köylüler için bir okul açmayı düşünüyordu. Ama karşısına öyle engeller çıktı ki daha tasarı iken bu fikrinden caymak zorunda kaldı. En iyisi hiç uğraşmamaktı. Suçluyu suçsuzu ayırmada, yargıçlık işlerinde okulda felsefe öğretmenlerinin öğrettiği hukuk kuralları sökmüyordu. Yalnız bir taraf değil, öteki taraf da yalan söylüyordu. Bu yüzden de kimin suçlu olduğunu şeytan bile bulup çıkaramazdı. Anladı ki okuldaki hukuk, felsefe kitapları insan aklının yanında sıfır kalıyordu. Kendinde bir takım eksiklikler vardı. Bunu biliyordu ama neydi bu eksiklikler? Tanrı bilir. Ama gerçek olan şuydu ki köylü efendisini, efendi de köylüsünü iyice tanımıyordu. Köylü efendisini, efendi köylüsünü kötü tanıyordu. Bütün bunlar da Tetnetnikov'u işinden iyice soğutmuştu. İşleriyle daha az ilgilenmeye başladı. Tırpanların ekinlerde hışırdamasına, ot yığınlarının demet yapılışına, yükleri taşınışına hiç ilgi göstermiyor. İş yakında yapılıyorsa o uzaktaki, uzakta yapılıyorsa yakındaki bir şeyle ilgileniyor ya da uzaklarda derenin kıvrım yaptığı yerde, kıyıda kırmızı burunlu ayaklı birinin İnsan değil kuş olduğuna bakıyor bakıyordu. Yakaladığı bir balığı yiyeyim mi yemeyeyim mi diye düşünerek gagasında tutan mutlu balıkçıla merakla bakan öteki bir balıkçıl kuşunu izliyordu. Dikkatle ya da gözlerini kısarak başını yukarı kaldırıyor, masmavi göve bakıyor, tarlaların toprak kokusunu ciğerlerine dolduruyor, yerde de gökte de tek vücut olmuş koro gibi türkü söyleyen kuş topluluklarının seslerini dinliyordu. Çavdarlar arasında bıldırcınların ötüşünü, otların arasında tarla kuşlarının cıvıltılarını, keten kuşlarının uçuşunu, kuzuların meleğişini, çayır kuşlarının ötüşünü, havada bir üçgen çizerek yükseklerde duran turnaların cırlamaları arasında kayboluşunu seyrediyordu. Her yer seslerle çınlıyordu. Ey Yaradan, senin büyük yolların, kentlerin bayağılığından uzak köylerin, ıssız yerlerin ne güzeldir. Ama bunlar da Tetnetnikov'u uzun süre bağlayamadı. Tarlalara hiç gitmemeye, odasından dışarı çıkmamaya, hatta iş için dayanışmaya, bilgi vermeye gelen Kaya'yı bile sokmamaya başladı odasına. İlkin komşularından leş gibi tütün kokan emekli bir süvari teğmeniyle bütün bilimleri çağdaş broşür ve gazetelerden öğrenmeye çalışan, daha olgunlaşmamış ama ileri fikirli bir üniversite öğrencisi gelirdi ziyaretine. Ama bunlardan da çok çabuk usandı. Konuşmaları basitti. Ellerini saygısızca onun dizlerine vurarak Avrupalılık taslamaları ona çok yapmacık ve aşırı gelmeye başladı. Hemen onlarla da ilişkilerini kesmeye karar verdi ve dediğini de biraz kabaca yaptı. Günün birinde basit, kıt fikirli, yeni düşüncelerin hayranı ama hoş bir adam olan, şimdi artık kalmamış yangın albaylarından Vardar Nikolayevich Vishnepokromov onunla belki felsefe, edebiyat, ahlak, hatta İngiltere'deki mali durumlar üzerinde konuşur, tartışırız umuduyla onu ziyarete geldi. Tetnetnikov evde olmadığını söyletti. Ama bu arada da pencereden görünme ihtiyatsızlığında bulundu. Konuk ve ev sahibinin bakışları karşılaştı. Anlaşılan biri dişlerinin arasından hayvan herif diye mırıldandı. Öteki de hemen ona domuz lakabını yakıştırıverdi. Bu ilişki de böylece bitti. Artık o günden sonra hiç kimse onu ziyarete gelmedi. Bu durumdan hoşnuttu. Ne zamandır tasarladığı Rusya üzerine büyük bir eser yazma işine başlamaya karar verdi. Bunu nasıl düşündüğünü okurlarıma daha önce anlatmıştım. Tuhaf düşüncesiz bir sistemle onun bu uyuşukluktan, uykudan uyandığı anlar yoktu. Demek yalan olur. Postadan adına gazeteler, dergiler gelince onları okur, daha önceden tanıdığı ya da adını duyduğu bir arkadaşının devlet görevlerinde başarılar elde ettiğini, bilim ve dünya sorunları üzerine incelemeler yapıp yayınladığını, okudukça gizliden gizliye üzülür, kendinin hiçbir şey yapmadığını düşünerek pişman olurdu o zaman. İçinde bulunduğu yaşantı ona çok karanlık ve acı gelirdi. Okulda geçen anıları tazelenir, birden karşısında Alexander Petrovich'i görürdü. Hem de gerçekten canlıymış gibi, gözyaşları sel gibi boşanıverirdi birden. Bu gözyaşları da neydi? Hasta bir ruhun acı sırlarını mı ortaya çıkarıyordu? Öyle ki içinde beliren, hayatını istediği yolda yürütmek, yüksek adam olmak amacına erişememişti. Öyle ki daha yeni büyüyüp geliştiği çağlarda, yükselmek ve karşısına çıkan engelleri yenmek için gerekli gücü kazanamamıştı. Erimişti bir metale benzeyen soylu duyguları, gerekli katılığı bulamamıştı. Onun eşsiz öğretmeni pek erken ölmüştü ve onun duygularını şahlandıracak, kararsızlığını, esnekliğini giderecek, güçsüz iradesini güçlendirecek bir kimsesi yoktu şimdi. Şimdi onun kulağına hangi durumda, hangi rütbede, hangi meslekte, hangi düşüncede olursa olsun her Rus için gerekli olan ileri diye bağıracak kimi vardı? Gerçekten de bize öz dilimizde ileri diye bağıracak adam nerede? Bizim huyumuzu, özelliklerimizi, ruhumuzun derinliğini öyle yakından tanıyan ve bir tek sözle bizi uykudan uyandıracak, daha yüksek bir yaşam için uğraştıracak adam nerede? Böyle bir adamın iyiliğini hangi gözyaşları, hangi sevgiyle söyleyebiliriz? Ama yüzyıllar birbirini kovalıyor. Utandırıcı tembelliğin, toy gençliğin, duygusuz coşkunluklarının etkisinden sıyrılamıyoruz. Ve Tanrı da o sözü söyleyecek önderi göndermedi hala. Bir olay onu uykusundan uyandıracak. Karakterinde bir devrim yapacaktı neredeyse. İçinde aşka benzer bir duygu uyanmıştı ama bu da bir hiçle sonuçlandı. Köyünden 15 verst uzakta bir general komşusu vardı. Hani biz daha önce onu Tentetnikov hakkında bir konuşmasını anlatmıştık. General tam generalce yaşıyor. Konukseverlikten hoşlanıyor. Komşularının gelip ona saygılarını sunmasından zevk alıyor ama kendisi hiçbir ziyarete gitmiyor. Kısık bir sesle konuşuyor, kitap okuyordu. Bir de kızı vardı, görülmemiş derecede tuhaf bir yaratık, hayat dolu bir kız. Adı Ulinka'ydı. Tuhaf bir eğitim görmüştü. Tek kelime bile Rusça bilmeyen bir İngiliz mürebbiyesi vardı. Annesini küçük yaştayken yitirmişti. Babası ise hiç ilgilenmezdi onunla. Ama yine de kızını çıldırasıya sever ve çok şımartırdı. Koskoca bir kız olmasına rağmen çocuk gibi kafasına estiğini yapardı. Eğer onun birdenbire öfkelenip güzel yüzünün nasıl değişiverdiğini, babasıyla nasıl tartıştığını biri görse hemen ona dünyanın en hırçın yaratığı damgasını vururdu. Ama onun öfkesi yalnız bir haksızlık ya da birbirinde gördüğü aptalca bir davranış karşısında parlardı. Hiçbir zaman kendini haklı çıkarmak için tartışma yapmazdı. Eğer öfkelendiği kişinin üzüldüğünü, mutsuz olduğunu görürse öfkesi bir anda yok olurdu. Karşısındaki ondan bir yardım rica etse hiç ikiletmezdi. Hiç düşünmeden elinde olanı, bunun saçma olup olmadığını düşünmeden verirdi. Bir şeye acele ediyor gibiydi. Konuşurken tam içten konuşurdu. Yüzünün konuşmasının anlatımı, ellerinin hareketi, hatta elbisesinin kıvrımları bile sözlerini onaylar gibiydi. Hiçbir gizlisi saklısı yoktu. Karşısında kim olursa olsun söyleyeceğini söyler, kimse de buna engel olamazdı. Kendine özgü, çekici bir yürüyüşü vardı. Titrek, seke seke yürür ve herkes elinde olmadan ona yol verirdi. Kötü insanlar onun karşısında ağızlarını açamazlar, uyuşuverirlerdi. En küstah olanlar bile karşısında söyleyecek söz bulamazlar, şaşırırlardı. Ama en sıkılgan biri onun karşısında hayatında kimseyle konuşamayacağı kadar rahat bir şekilde konuşurdu. Daha konuşmanın başlangıcında onu bir yerden tanıyormuş gibi gelir. Sanki onun yüz çizgilerini unutulmuş çocukluk günlerinde tanıdık bir evde, şen bir akşam eğlencesinde, çocukların şen oyunlarından birinde görmüş sanırdı. Bir süre konuştuktan sonra da büyümüş olduklarına kızardı. İşte Tentetnikov'la tanışmaları da böyle bir durumda olmuştu. Onunla tanıştıklarında Tentetnikov'un ruhunu yepyeni bir duygu kapladı. Sıkıntılı yaşamı birden aydınlanıverdi. General İlkin, Tentetnikov'a çok iyi ve candan davranıyordu ama bir türlü dostluk kurulamadı aralarında. General, itirazı ve fikirlerine karşı gelmeyi sevmediği, Tentetnikov da kibarlıktan hoşlanmadığı için konuşmaları ya bir tartışmayla ya da can sıkıcı bir hava içerisinde sona eriyordu. Hiç kuşkusuz kızının hatırı babaya birçok kusura göz yumdururdu. Ve generalin akrabası olan eski saray nedimelerinden, hala sarayla ilişkileri devam eden Kontes Bordereva ile Prenses Yüz Yakin'a gelene değin de bu barış sürdü. Ama onlar gelince generalin biraz burnu büyümüştü. Onlar geldikten sonra Tetnetnikov'a daha soğuk davranıyor, ona ilgi göstermiyor, onunla konuşmuyor, onu önemsemiyor gibi gelmişti Tetnetnikov'a. Hiç önem vermeden, yavrum dinle kardeşim, hatta sen diye hitap ediyordu. Bu da Tentetnikov'u çileden çıkarıyordu. Hiç istemediği halde dişlerini gıcırdatıyor ama yine de saygılı ve yumuşak bir sesle konuşuyor. Bu arada yüzü kıpkırmızı kesilmiş bir halde içi içini yiyordu generale. Özür dilerim generalim dedi. Teveccühünüz için çok teşekkür ederim. Bana sen diye hitap etmekle beni de sizinle senli benli konuşmaya yöneltiyorsunuz. Ama aramızdaki yaş farkı benim size karşı böyle konuşmama izin vermiyor. General bozuldu. Sözcükleri ve fikirlerini şöyle bir tartarak onu sen diye çağırmakta böyle bir amacı olmadığını, yaşlıların gençlere sen diye hitap edebileceklerini söyledi. Aralarındaki seviye farkından hiç söz etmemişti. Böylece aralarındaki dostluk kesildi ve aşk da daha başlangıçta bitiverdi. Tentetnikov'un gözlerinde bir an için parlamaya başlayan ışık söndü ve eskiden daha da karanlıklara gömüldü. Her şey okuyucularımın daha önce bildiği şekle döndü. Sırtüstü yatma ve hareketsizliğe. Evde yine düzensizlik ve pislik başladı. Süpürge odanın ortasında, süprüntülerin tozların arasında yan gelip yatıyordu. Pantolonlar konuk odasına atılıveriyordu. Divanın önündeki güzelim masanın üzerinde duran yağlı pantolon askıları sanki konuklara ikram ediliyordu. Kendini öyle bırakmıştı ki artık uşakları, hatta tavukları bile saymıyordu onu. Eline kalemi alınca elinde olmadan kağıdın üzerine eğiliyor ve ağaçlar, evler, kulübeler, türlü arabalar çiziyordu. Kimi zaman kalemi kendiliğinden ince çizgili, derin, delip geçici bakışlı gözler, başı üzerinde toplanmış saçları bulunan güzel bir yüz ortaya çıkarıyor. Kalemin sahibi bu her ressamın çizemeyeceği güzellikteki portreyi görünce şaşırıp kalıyordu. Yeryüzünde mutlu olamayacağına inanarak üzüntüsü artıyor, daha da içine kapanıyor, her şeyle ilgisini kesiyordu. İşte Andrei Ivanovich Tentetnikov'un ruh durumu böyleydi. Bir gün her zamanki gibi pencerenin önüne oturarak her günkü sahneyi seyredecekti. Ama tuhaftır, ne Grigori ne de Porfiryevna'nın sesi duyuluyordu. Tersine ortalıkta bir hareketlilik, bir telaş çarpıyordu göze. Aşçı yamağı ile döşemeleri yıkayan kadın hemen avlu kapısını açmaya koştular. Tıpkı zafer anıtında görüntülere benzeyen atlar göründü kapıda. Atların biri sağda, biri solda, biri de ortada koşuluydu. Arabacı yerinde, arabacıyla birlikte sırtında beli bir mendille sıkılmış geniş bir ceket bulunan bir uşak oturuyordu. Arkada kasketli, paltolu, boynuna alaca renkli bir başörtü bağlamış beyefendi oturuyordu. Araba tam eşiğin önüne geldiği zaman bunun hafif yaylı bir arabadan başka bir şey olmadığı anlaşıldı. Çok güzel giyinmiş olan beyefendi bir asker gibi çabuk ve ustalıkla yere atladı. Andrei Ivanovich korktu. Onu bir memur sanmıştı. Doğrusu onun gençliğinde kirli bir işe karışmış olduğunu anlatmak yerinde olur. Epeyce kitap okumuş, tam öğrenim yapmamış, toplumun yardımseverliğinden yararlanmasını çok iyi bilen, şimdi filozof olmuş iki eski süvari, eski bir masonun kumarın tüm inceliklerini bilen, çok güzel konuşabilen bir masonun yüksek yönetimi altında bir dernek kurmuşlardı. Derneğin çok geniş bir ülküsü vardı. Taymyz kıyılarından Kamçatka'ya kadar tüm insanların mutlu olmalarına çalışmak. Bunun için de çok para gerekliydi. İyiliksever üyelerden oldukça fazla para toplanmıştı. Bütün bu paraların nereye harcandığını yöneticilerden başka kimse bilmiyordu. Tentetnikov, işte iyi yürekli, iyiliksever, bunu kanıtlamak için ilim adına kadeh kaldıran, bunu da çok sık yaptıklarından sarhoşluktan kurtulamayan bu iki dostu tarafından bu derneğe alındı. Ama işin amacını hemen anlayarak çabucak çıktı. Dernek hep insanca şeylerle uğraşmıyordu. Bu nedenle de çabucak polisle çatıştı ve polis işe el koydu. Tentetnikov onlarla ilişkisini çoktan kesmiş olmasına rağmen bir türlü kendini korkudan kurtaramıyordu. Kapı açılınca korkuyla bakmasının asıl nedeni işte buydu. Konuk inanılmaz bir ustalıkla eğildi, başını saygıyla hafif yana eğerek selam verdi. Kısa ama öz sözcüklerle gerek özel işleri gerek bilgi edinmek amacıyla çoktan beri Rusya'yı gezdiğini anlatınca da Tentetnikov'un korkusu geçti. Konuğun anlattığına bakılırsa, Rusya'mız sanat bolluğundan, toprağın türlülüğünden söz edilmese bile fevkalade ilginç şeylerle doluymuş. Onun köyü de yer yer güzel manzaralarıyla çok ilginçmiş. Eğer ilkbahar nedeniyle yolların çok bozuk olması yüzünden arabası, demirci ve araba ustalarının onarımına ihtiyaç duymamasıymış. Onu rahatsız etmeye cesaret edemezmiş. Ama zaten arabası bozulmasaymış bile bu güzelim yerlerin efendisine saygılarını sunmadan geçmesinin büyük bir kabalık olacağını düşünüyormuş. Konuk konuşmasını bitirince sedef düğmeli yarım çizmeler giydiği ayaklarını rap diye birbirine vurdu. Ve oldukça iri gövdeli olmasına rağmen lastik top gibi biraz geri sıçradı. Rahatlayan Andreev İvanoviç konuğunu Rusya'yı dolaşan bitki ya da türlü madenler toplayan bir profesör sandı. Hemen ona hiçbir yardımı esirgemeyeceğini söyledi. Ustalarını, demircilerini, tekerlek tamircilerini tanıştırdı. Kendi evindeymiş gibi davranmasını rica etti. Geniş Voltaire koltuğuna oturttu ve onun doğa bilimleri üzerine anlatacaklarını dinlemeye hazırlandı. Ama konuk yalnız günlük konulara değindi. Kendi yaşamını rüzgarla öteye beriye sürüklenen deniz ortasındaki bir sandala benzetti. Birçok işe girip çıktığını, doğruluk uğruna çok şeyini yitirdiğini, bu nedenle çok düşman kazandığını, düşmanlarının kendini ölümle tehdit ettiğini anlattı ve gerçekten tam hayat adamı olduğunu belirtmek için birkaç öyküsünü anlatmaktan da geri durmadı. Konuşmasına beyaz patiska mendiline gök gürültüsü gibi bir sesle sümkürmekle son verdi. Öyle ki Andreev İvanoviç hiç böyle burun siliş görmemişti hayatında. Orkestradaki o kör olası boru arada böyle bir öter ki sanki orkestra değil insanın kulağının içinde çalıyor sanırsınız. İşte böyle bir sesti bu. Bu burun silişin sesi bütün uykuya dalmış odalarda çınladı ve ortalığı konuğun ustalıkla açtığı patiska mendilinden çıkan ağır bir kolonya kokusu kapladı. Sanırım okuyucuların bu konuğun epeydir ilgilenmediğimiz, yolda bırakıverdiğimiz saygıdeğer kahramanımız Pavel Ivanovich Çiçikov'dan başkası olmadığını hemen anlamışlardır. Biraz yaşlanmıştı. Görünüşe göre bu geçen sürede epey fırtınalar, tehlikeler atlatmıştı. Üzerindeki fırağı eskimiş, arabası, arabacısı, uşağı, atları, koşumları hep yıpranmış, aşınmıştı. Anlaşılan para yönünden de durumu pek parlak değildi. Ama yüz anlatımı, kibarlığı, davranışları hiç değişmemişti. Hatta yürüyüşü, geri dönüşleri, koltukta otururken ayak ayak üstüne atışları daha rahattı. Sesi daha da tatlılaşmıştı, konuşması daha da ihtiyatlı, her şeyde daha becerikli ve tecrübeli olduğu göze çarpıyordu. Gömleğinin yaka ve kol uçları kar gibi beyaz ve tertemizdi. Uzun bir yolculuk yapmış olmasına rağmen ceketinde hiç toz yoktu, sanki bir yemek davetine geliyormuş gibi tertemizdi. Yanakları ve çenesi o kadar güzel tıraş edilmişti ki tombul yüzüne hayran olmamak için insanın kör olması gerekirdi. Birdenbire evde her şey değişmişti. O zamana değin kapalı bulunan evin yarısının pencerelerinin panjurları hemen açıldı. İçeri ışık doldu. Yeniden temiz havada olan ışık giren odalar türlü değişikliklere uğradı. Yatak odası olarak ayrılan oda, ama her şeyden önce bilmek gerekir ki burada üç masa vardı. Biri divanın önündeki yazı masası, öteki iki pencerenin arasında aynanın önündeki dört köşeli oyun masası, üçüncü ise yatak odasının kapısı ile bir yıldır hiç kimsenin ayak basmadığı, şimdi sofa olarak kullanılan eski mobilyalarla doldurulmuş salonun kapısı arasındaki köşeye yerleştirilmiş bir köşe masası. Bu köşe masasının üzerine çantadan çıkarılmış giysiler, yani fırağın altına giyilen bir pantolon, yepyeni bir başka pantolon, gri bir pantolon, iki kadife yelek, iki atlas yelek ve bir ceket konmuştu. Bunlar birbiri üzerine yığılmış, üstüne de ipek bir mendil örtülmüştü. Öteki köşede kapıyla pencere arasında yan yana çizmeler dizilmişti. Kimi biraz eskice, kimi yeni yarım çizmeler ve terlikler. Onların da üzeri ipek bir mendille örtülmüştü ve altında ne olduğu görünmüyordu. Yazı masasının üzerinde birçok şey sıralanmıştı. Bir çekmece, kolonya şişesi, takvim, iki roman. Bu romanların ikisi de ikinci ciltti. Temiz çamaşırlar yatak odasındaki komodine konmuştu. Kirliler ise çamaşırcı kadına yıkattırılmak üzere bir paket yapılarak karyolanın altına konmuştu. İçi boşalmış valiz de karyolanın altına sokulmuştu. Yolda hırsızlardan korunmak için taşıdığı kılıç da karyolanın başucundaki bir çiviye asılmıştı. Her yerde bir temizlik ve alışılmamış bir düzenlik çarpıyordu göze. Ortalıkta ne bir kağıt, ne bir kuş tüyü, ne de bir çöp vardı. Evin kokusu bile değişmişti. Sağlam, sık sık çamaşır değiştiren, banyo yapan, pazar günleri her yanını ıslak süngerle ovan bir adamın hoş kokusuyla doldu. Girişteki salonda uşağı Petruşka'nın kokusu vardı, ama Petruşka hemen kendi isteği üzerine mutfağa yerleştirildi. Andrei Ivanoviç ilk günler konuğunun kendi başına buyruk davranışlarından, değişik bir yaşam sürmesinden iyice korkmuştu. Ama boşunaydı bu korkusu. Bizim Pavel Ivanoviç her şeye alışmamış derecede bir boyun eğişle katlandı. Ev sahibinin içine dönük, tembel yaşamını hemen onayladı ve böyle bir yaşam sürenin 100 yıl yaşayacağını ileri sürdü. Bu yalnız yaşamanın da insana yüce fikirler ilham ettiğini söyledi. Kitaplığa bakınca insanı boşa zaman öldürmekten kurtardığını söyleyerek kitapları övdü. Az ama öz konuşuyordu. Davranışlarını da yerine ve zamanına göre ayarlamasını biliyordu. Evden zamanında çıkıyor, tam zamanında dönüyor. Ev sahibini çok konuşarak yormuyordu. Seve seve onunla satranç oynuyor, seve seve de susuyordu. Biri piposundan halka halka duman bulutu savururken, pipo içmeyen öteki de kendine bir uğraş arıyor. Örneğin ya cebinden oymalı gümüş enfiye kutusunu çıkarıyor, sol elinin iki parmağı arasına alarak çabucak sağ elinin parmağıyla dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi gibi çeviriyor, ya da ıslıkla kutunun altına vurarak trompet çalıyordu. Sözün kısası, ev sahibini sıkmıyordu. Tentetnikov kendi kendine şöyle diyordu: İlk kez kendisiyle yaşanabilecek bir adam görüyorum. Bu bizde az bulunan bir yetenektir. Aramızda pek çok akıllı, iyi öğrenim görmüş insan vardır. Ama böyle hep sakin karakterli, hiç tartışmadan birlikte 100 yıl yaşanabilecek insanların aramızda pek bol olduğunu sanmıyorum. Böylesini ilk kez görüyorum. İşte Tentetnikov konuğu hakkında böyle düşünüyordu. Öte yandan Çiçikov da böyle sessiz, uysal bir ev sahibinin yanında bulunmaktan çok hoşnuttu. Göçebe yaşamaktan bıkmıştı artık. Geçirdiği basur hastalığında da böyle güzel bir köyde, tarlalar arasında, ilkbaharda bir ay kadar dinlenmek iyi gelirdi herhalde. Dinlenmek için buradan daha iyi bir yer bulamazdı. Havaların soğuk gitmesi yüzünden geçken ilkbahar birden tüm güzelliğiyle bastırmış, her yanı canlandırmıştı. İlerideki koruluk mavileşmeye başlamış, her taraf zümrüt gibi yemyeşil olmuş, yeşillikler arasında yabani hindibağlar sararıyor, kırmızı mor renkli anemon başını hafifçe sallıyordu. Sinek sürüleri ve böcek bulutları bataklık üzerinde dolaşıyor, bir ev örümceği peşlerinde yakalanmak için koşuyor, Daha arkadan da dört yandaki kuru kamışlar arasında türlü kuşlar uçuşuyordu. Her şey sanki birbirini gözlemek için toplanmıştı aynı yere. Birden toprak canlanmış, orman uyanmış, çayırlar cıvıltılarla dolmuştu. Köy bir ağızdan türküler söylüyor, oyunlar oynuyordu. Geniş alanlar gezi yeri olmuştu. Her yer yemyeşil, hava tertemiz, bahçelerde kuş cıvıltıları, tam neşe, sevinç cenneti. Köy sanki düğün varmış gibi şenlenmişti.